Ayrım 20, sayfa 125. Robert Altman. 20 Şubat 1925, 20 Kasım 2006. Milliyeti Amerikalı. Burcu Balık. En önemli filmleri: M.I.S.H. 1970, Nashville 1975. Sözün özü: risk almazsan oyunda kalamazsın. İçkiye, esrara, kumara ve ucuz fahişelere düşkün, sol eğilimli bir radikal olan Robert Altman, kelimenin tam anlamıyla Hollywood'daki en başına buyruk tip sayılabilir. Her ne kadar hayatının büyük bir bölümünü bir kutisark şişesinin dibine fetüs pozisyonunda kıvrılmış ya da kafası dumanlı bir şekilde geçirmiş olsa da, çekmeyi başardığı bir dizi orijinal, kişisel ve eksantrik film sayesinde 1970'ler sinemasının yaptığı eşsiz ve büyük katkı yadsınamaz. Kansas City'nin en önde gelen sigortacılarından birinin en büyük oğlu olarak dünyaya gelen ve annesinin soyu ta 1920'de Mayflower gemisiyle Amerika'ya göç eden Britanyalı sömürgecilere kadar dayanan Altman, imtiyazlı bir çocukluk geçirmiştir. Babası Bernard Clement B.C. Altman, viski şişesinin dibini bulmak, kadın peşinde koşmak ve poker oynamak gibi konularda, daha sonra Robert'ın bunlardan aşağı kalmayacak şekilde elinden geleni ardına koymadığı standartları belirlemiştir. Altman, daha ergenlik döneminde tam bir baş belası olmaya başlamıştı bile. O kadar ki ailesi çareyi onu 16 yaşındayken yatılı askeri okula göndermekte buldu. Her ne kadar askeri disiplin Robert'ın isyankar kişiliğine derman olmasa da, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonların kafasına bomba yağdırma fikri hava kuvvetlerine katılması için yeter de artar. Ordudayken görevde olmadığı zamanın çoğunu iskambil oynayarak, hemşirelere asılarak ve çılgınca da olsa da belki de günün birinde bir film yönetmeni olduğunu hayal düşleyerek geçirir. Savaştan sonra diğer tüm iş olanaklarına burun kıvıran Altman, yönetmenlik hayalinin peşinden koşmak için Hollywood'a gider. Zaman zaman filmlerde 1947 tarihli Danny Kaye klasiğinin Walter Mitty'nin gizli hayatında figüranlık gibi küçük roller kapsa da, dozu giderek artan hovarda yaşam tarzını karşılayacak kadar parayı bir türlü denkleştiremez. Bunun üzerine birkaç yıl sonra kendini tekrar Kansas City'de bir yandan sıkıcı endüstriyel filmler çekerken, bir yandan da çaresiz bir şekilde film yıldızı imajını korumaya çalışırken bulur. Her gün öğle yemeği molasında soluğu 2 dolarlık hızlı bir sakso için mahallenin genel evinde alır. Bir arkadaşına göre Altman öğle molasında oral seks yaptırmanın son derece Hollywoodvari bir şey olduğunu düşünüyordu. Sonunda televizyon dünyasında önce Alfred Hitchcock sunarda, daha sonra da Bonanza, Maverick ve Combat gibi popüler dizi ve programlarda düzenli bir işe kavuşur. O günlerde Altman sürekli içmekte ve an be an başarıyla ilk temasının keyfini sürmektedir. Tabii sette sızıp kalmadığı zamanlarda. O dönemde Altman ile birlikte çalışmış olan kişiler, yönetmeni oldukça agresif, sarhoşluğu özellikle çekilmez biri olarak hatırlamaktadır. Üstelik anlattıklarına göre zamparalıkları yüzünden kimi zaman kıskanç kocalarla da başı derde girmiş. Kumar alışkanlığı yüzünden kafasını estikçe Las Vegas'a yaptığı seyahatler neticesinde borç batağına batmış olması da cephası. Televizyon kanallarının kısaltmaları yüzünden profesyonel anlamda köşeye sıkışmış hisseden Altman, ancak 1960'lı yıllarda alkolden uzaklaşıp marihuanaya yönelince rahatlamaya başlar. Altman, göz açıp kapıncaya kadar balıkçı yakalara, Aachen sembollerine ve boncuklu kolyelere düşkün dört başı mamur bir hippie olup çıkar. Artık tek eksiği kendisi için oluşturduğu kafası kıyak yönetmen imajına yaraşan bir film kariyeridir. Beklediği fırsat 1969 yılında çıkar gelir. Altman'a Richard Hooker'in aynı isimli romanından uyarlanacak olan ve Kore Savaşı'ndaki askerleri bir sahra hastanesinde görevli bir grup sehayat düşkünü cerrahın başından geçenleri anlatan M.I.S.H. adlı savaş karşıtı komediyi yönetmesi teklif edilir. Hali hazırda aralarında Stanley Kubrick ve Sidney Lumet gibi isimlerin de bulunduğu 15 yönetmen tarafından geri çevrilmiş olan bu proje Altman'ın ilgisini çeker. Gişe hasılatından pay almadan 75 bin dolar sabit ücret karşılığında filmi çekmeyi kabul eder. 1970'li yıllarda gösterime giren film 36,7 milyon dolar hasılat elde eder ve Elliot Gould ile Donald Stander ile ilgili birer Hollywood yıldızına dönüştürür. Altman, kaçırdığı paranın üzerine bir bardak soğuk su içmek zorunda kalsa da en iyi yönetmenler dalında Oscar'a aday gösterilir ve en başından beri yapmayı arzuladığı şey olan kendi istediği şekilde film çekmeye devam etme şansını elde eder. M.I.S.H.'in başarısı ortaya bir dizi cesur ve nevi şahsına münhasır film çıkmasını sağlar. McCabe ve Mr. Mills 1971, The Long Goodbye 1973 ve Altman'ın başyapıtı Nashville 1975. Türlere ait kabulleri kurnazca yıkan, o zamanlar için radikal sayılabilecek doğaçlamaya ve üst üste çakışan diyaloglara dayalı, böylece oyuncuya inisiyatif kullanma izni veren filmlerdir. 70'lerde altın çağını yaşayan Altman'ın düşüşe geçmesi kaçınılmazdı. 1980 tarihli ve gelmiş geçmiş en kötü müzikaller arasında sayılan Dev, Temel Reis, prodüksiyonu ile çok fena yere çakıldı. Bunu uzun bir sessizlik dönemi takip etti. 1990'lı yıllarda başlayarak Altman, 1992 tarihli Hollywood taşlaması, The Player ile taşlandırdığı ve bunu 2001'de birçok dalda Oscar adayı olan Gosford Park'ın takip ettiği bir nevi ikinci baharını yaşadı. İmza attığı hatırı sayılır sayıda kötü işe rağmen 1994 tarihli Hazır Giyim tam bir fiyaskoydu. Hollywood camiası üzerinde 2006 yılında gıpta ettiği yaşam boyu başarı Oscar'ını almasına yetecek kadar olumlu hisler uyandırmıştı. Aynı yıl içinde lösemiden öldü. Dövmelerim seni. Eğer Altman ilk kariyer tercihi olan köpeklere kişiselleştirilmiş dövmeler yapan bir dövme sanatçısı olarak başarılı olmuş olsaydı, sinema tarihinin ne kadar farklı seyretmiş olacağını bir düşünün. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ordudan ayrılan geleceğin Oscar'lı yönetmeni, hayatının geri kalanını adayacağı bir uğraş aramaktaydı. Aynı zamanda bir köpek almayı istiyordu. Derken bir gün bu iki arayışı kesişti. Altman, Bull Terrier köpeğini satan adamların köpeklerin uyluk bölgesine her köpeğe özel bir kimlik numarası dövmesi yapmak gibi bir fikri vardır. Kimlik kod adı verdiği bu girişiminde dövme sanatçısı olarak çalışacak birine ihtiyaç durulmaktaydı. Altman bu fikri tuttu ve adamın dükkanında şirketin yeni atanmış başkan yardımcısı sıfatıyla ayrıldı. Altman, üstlendiği görevler arasında köpekleri tıraş etmek, gereken bölgeleri antiseptik sıvıyla yıkamak ve kasıklara kimlik kodu dövme ile yazmak yer almaktaydı. Bu arada birkaç köpeğin ısırmasına maruz kalmıştı. Ancak bu duruma çok da aldırış ettiği söylenemezdi. Milyoner olacağımızı sanıyorduk diye sevdiklerini anlatıyordu Altman. Maalesef bu girişim hiçbir şekilde bekledikleri başarıya ulaşamaz. Yine de Altman en azından reklam kampanyalarının bir parçası olarak Washington'da Başkan Truman'ın köpeğini dövme yapma şerefine erişir. Bir keresinde bir garsona dövme yapmıştım diye anlatır yönetmen. Çok yıllar sonra bir röportaj esnasında otelin birine içki taşıyan bir garson bizi görüp ne yaptığımızı sordu. Biz de ona dövmeci olduğumuzu söyledik. O da hep bir dövme istemiştim dedi. Ayakkabısını çıkardığını ve ayak tabanını askerdeki sicil numarasını ve adını dövmelediğimi hatırlıyorum. Adı D.V. Stilist'ti. Numarasını hatırlamıyorum. Otlamaya gitti. Robert Altman, Hollywood'daki ilk günlerinden itibaren birinci sınıf bir eserkeşti. Kimlerle beraber ya da hangi ortamda olduğunu aldırış etmeden sarmasını yakardı. Yönetmeni bir şeyler içmek üzere kışın ortasında bir restorana davet eden bir gazeteci, bu buluşmayı Altman'ın kapıdan girmesiyle onunla birlikte içeri kar tanecikleri ve marihuana kokusu dolmuştu diye anlatmaktadır. Röportaj esnasında esrarlı sigarasını yaktığı bilinmektedir. Hatta bir partide İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın yanında ot içmekle övünmüşlüğü de vardır. 1970'lerdeki görkemli günlerinde gece o gün yapılan çekimleri oyuncular tarafından seyredilmesi için yapılan toplantılar ister istemez bir anda esrar alemine dönüşüyordu ve neredeyse herkes bu partinin bir parçası oluyordu. Şöhretlerden biri hariç. Donald Sutherland o kadar iyi aile çocuğuymuş ki M.I.S.H. filminin çekimlerine başladıklarında setin üzerinde süzülen ağır esrar bulutunun gerçekte ne olduğunu anlaması epey zamanını almış. Gerçekten o koku neyin nesiyle hiçbir fikrim yoktu diye anlatır o günlere Sutherland. Film için yapılan duman efekti sanıyordum. Altman, 1960'larda esrar içmeye başlamasını her zaman sağlık nedenleriyle açıklamıştır. Marihuana'nın kalbi için zararlı olduğunu düşündüğü alkolün sağlıklı bir alternatif olduğuna inanıyordu. Son nefesini verene kadar bu inancını yitirmemiş olsa gerek ki, 2005'te geçirdiği kalp naklinin ardından her zamankinden daha büyük bir esrarkeş olup çıkmıştı. Hatta New York Times gazetesine artık marihuana hapları için reçeten bile var diye böbürlenmişti. Altman açık bir şekilde esrarın yasallaştırılmasını savunmuş ve uzun yıllar Ulusal Marihuana Yasaları Reformu Organizasyonu'nun yönetim kurulunda yer almıştır. Şöyle bir açıklaması vardır. Marihuana yasallaşmalı. Halen yasak olmasını çok aptalca buluyorum. Eğer günün sonunda canım içmek isterse içiyorum. Tüm gün boyunca yaşamış olduğum şeylere bakış açımı değiştiriyor. İmdadına çıtırlar yetişti. 20th Century Fox yöneticileri M.I.S. Ash filmini ilk izlediklerinde oldukça dehşete düşmüştü. Neredeyse filmi sinema salonları yerine sadece arabalı açık hava sinemalarına yollamaya karar vermişlerdi ki bu bir prestij filmi için ölümden bile beterdir. Altman'ın imdadına yetişen ise stüdyonun başkanı Darley F. Zanuck'ın libidosu olmuştu. Yaşananları Zanuck Avrupa'da bir yıl geçirdikten sonra yanında iki Avrupalı kızla geri dönmüştü diye anlatmaya başlardı Altman Maxim dergisine. Ve kızlardan bizim filme bayıldı. Stüdyoda olanlar bütün bu kanlı ameliyat sahnelerini makaslamamız lazım. Halka bunları gösteremeyiz diyorlardı. Kızlar yo hayır onlar big harika deyince inanamayacaksınız ama Zanuck kızların sözünü dinledi. Filmi kurtaran o iki çıtır oldu. Onlara sonsuza kadar minnettar olacağım. Yabancıya gitmesin. M.I.S. Ash filminin tema müziği Success is Painless şarkısının sözleri Altman'ın o zamanlar 14 yaşında olan oğlu Mike yazmıştı. Şarkı daha sonra uzun yıllar televizyonda yayınlanan M.I.S. Ash dizisinin jenerik müziği olarak da kullanılmıştı. Altman'ın iddiasına göre oğlu yıllar içinde telif ücretlerinden 1 milyon dolardan fazla kazanmıştı. Babasının filmi yöneterek kazandığının 12 mislinden fazla. Çevir kazı yanmasın. Sol görüşlerinden ödün vermemesiyle tanınan Altman, George W. Bush'ın 2000 yılında tekrar başkan seçilmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini dile getiren ve aralarında Alex Baldwin ve Eddie Vedder gibi isimlerin de olduğu bir avuç ünlü Amerikalıdan biriydi. 2000 yılındaki Cannes Film Festivali'nde gazetecilere "Eğer Bush yeniden seçilirse ben de Fransa'ya geri taşınırım." diye hava atmıştı. Bush Jr. çok zeki bir adam değildi. O mevkiye babası ile babasının ahbap çavuşları tarafından yerleştirildi. Bush seçimleri kazandıktan sonra her şey kameraların önünde cereyan etmiş ve arşivlerde yerini almış olsa da Altman böyle bir iddiada bulunduğunu reddetmiştir. Daha sonra ise Fransa'daki değil, Teksas'taki Paris'e yerleşeceğim demek istemiştim diye çark etmiştir. Bush artık orada olmayacağı için Teksas çok daha güzel bir yer olacağından. Saatçi. Swatch saatleri 1995 yılında Robert Altman, Pedro Almodovar ve Akira Kurosawa'yı sinemanın 100. yıl dönümü şerefine birer kol saati tasarlamaya davet eder. Altman'ın dizaynındaki New York Times gazetesine göre 3 saat arasında en şık ve parlak olanı, aynalı bir kadın üzerinde yer alan Time to Reflex, yansıma düşünme zamanı yazısından oluşan siyah minik bir akrep ve yelkovan bulunmaktadır. Ayrım 20 sonu sayfa 131.